Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Yine her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye devam ediyoruz. Hocam, geçen programda bozukluklar üzerine, psikiyatrik rahatsızlıklar üzerine konuşmaya başlamıştık. Tabii eş ilişkilerini etkileyen boyutlarıyla. Bugün buradan devam edelim. Başka rahatsızlıklardan konuşmaya devam edelim. Tabii siz genişçe bu konu hakkında hem belki bir uyarın mahiyetinde konuşmuştunuz ve söylemiştiniz. Bu belli bir şeyi izah eder diye. İsterseniz onu tekrar alalım. Oradan neyi kastetmiştik? Ve kalan belki diğer eş ilişkilerini etkileyebilecek bazı rahatsızlıkları.
Feyzullah, eşler geldiği zaman sıklıkla bir güçlü anlaşmazlık içindedirler. Her biri de neden hallerinin böyle olduğuna dair bir açıklama halleri vardır. Bu sebeple de böyle bir haklı haksızlık mücadelesi içindedirler. Problem bende değil onda. Hocam onu düzeltin şeklindeki bir yaklaşım. Herkeste değil ama ağırlıklı olarak bir yaklaşım budur. Onda sorun var da onda bir hastalık mı var? Onda bir hastalık var aslında. O hastalığı düzeltin şeklinde. Şimdi doğru, insanlarda ruhsal rahatsızlıkların hafif halleri veya bir takım hastalık olmayan ama belirtiler yaygın bir mesele. Hepimizin bir takım kişilik özellikleri var, mizaç özellikleri var. Ama aslında bunlar rahatsızlık değil. Özetle şöyle dersek, aslında eş ilişkilerinde olup biten hallerin %90'ını bir ruhsal hastalık izah etmez. %90 eşin ilişkisinde problem var. O yüzden de ikisinden birinin bir hastalığının tedavisinden ziyade ikisinin ilişkisinin tedavisi gerekir. Ama %10 oranında, 100 kişi başvurmuşsa aşağı yukarı %10 oranında eşlerden birinin veya ikisinin yaşadığı bir ruhsal hastalık çeşitli derecede bu evliliği etkileyen unsurlardan biri olabilir. O %10'un içinde bir kısmı bu evliliğin unsurlarından bir tanesidir. Ama bazen de cidden de bu olup bitenler bir hastalığın etkisi altında olmuştur. Mesela eşlerden biri bir maniye girmiştir. Psikotik bir hastalığa girmiştir. Gerçek dışı düşüncelere, hezeyanlara sahiptir. Bu aşamada bunları söyler yapar hale gelmiştir. Davranmaya başlamıştır. O zaman da bu bir hastalıkla izah etmek gerekir. Bunun için geçen...
Evet hocam.
Obsesif kompulsif bozukluğu konuştuk. Depresyonu konuştuk. Yaygın anksiyeteyi konuştuk.
Evet. Bugün de bahsettiğiniz işte mani dediğiniz bipolar, psikotik bozukluk, hezeyan ve başka etkileyebilecek rahatsızlıkları konuşuyor olacağız inşallah. Belki en son kaldığımız yerde kaygı bozukluklarından bahsederken tabii sizin de yine deyiminizle belki daha az etkiler, belki hiç de etkileyemeyebilir ama panik bozukluk dediğimiz şey. Hani çok halk arasında çok yaygın ismiyle panik atak rahatsızlığı gibi ve onu da mesela belki konuşmak lazım. Panik atak, her şeyi panik atak diyoruz ama bu ne diye zaten şimdi onu konuşacağız inşallah. Biraz böyle bahset dersek panik bozuklukta.
Panik bozukluk şu, beklenmedik bir anda aniden gelen, nöbet şeklinde gelen şiddetli bir sıkıntı hali, bir nöbet sıkıntı hali geliyor. Bu sırada kişi öleceğim, kalp krizi geçireceğim, düşüp bayılacağım veya aklımı oynatacağım gibi bir düşüncelere geçiyor. O sırada da bedeninde işte nefes almaktan, hızlı nefes alma, kalbinde çarpma, üşüme veya terleme, sıcaklık veya soğukluk basması, titreme, sık idrara çıkma isteği gibi böyle bir bedensel belirtiler. Panik atağın demek ki özelliği şu, beklenmedik anda geliyor. Bir nöbet geliyor. Bu nöbetler en yoğun haliyle 10 dakikada ama yarım saat, bir saate kadar sürebilir. Nöbet şeklinde vuruyor. Kişi çok duygusal olarak yoğun bir sıkıntı hissediyor. Düşünsel olarak kalp krizi geçirme korkusu, düşüp bayılacağım korkusu veya aklını kaybetme korkusu gibi korkular yaşıyor. Ve bir acile gitme ihtiyacı hissediyor. Acil bir yardıma ihtiyacı olduğunu hissediyor. veya bedensel belirtiler yaşıyor. Nefes alamıyor, kalbi hızlı çarpıyor. O yüzden diyelim ki gidip pencereyi açmak istiyor, balkona çıkmak istiyor, dışarıya atmak istiyor kendisini. Bu nöbet nöbet gelen hale panik atak diyoruz, panik bozukluk diyoruz. Eğer bu, herkes hayatında bir iki tane panik atak yaşar ama diyelim ki bu bir ay içinde artık işte üçten dörtten fazla olmaya başlamış ise, tekrarlayıcı bir nitelik kazanmış ise, beklenmedik anda geliyor ise, o zaman buna panik bozukluk diyoruz. Panik bozukluk yine aşağı yukarı 100 kişiden 3-4 kişide gözüken bir durum. Tanınmadığı zaman da yanlışlıkla başka hastalık aramanın çok sık olduğu bir durum. Panik hastaları gece sık sık acile giderler. O yüzden de böyle kalp muayenelerinden çok fazla geçerler. İşte gereksiz yere çok sayıda tetkik yapılır hale gelirler. Çünkü bedenlerinde bir şey olduğuna yönelik yoğun duyguları vardır. Şimdi bir evlilikte, evliliği nasıl etkiler? Bir bireyi çok fena etkilediği açık. Çünkü panik atak öyle bir şeydir ki bozukluk. Acayip böyle hani fırtınalı bir şey oluşturur. Ama sonuçları itibariyle bir şey yoktur. Yani böyle hani bugünlerin şeyiyle, hava durumuyla böyle dolu yağacakmış, her tarafı dağıtacakmış gibi bir şey gelir. Yağmur çiseler sonuçları itibariyle. Kişiyi korkutur ama beden için hani çiseleyen bir yağmur gibidir. Daha
aslında bir şey tehlikeli bir şey değil.
Değildir.
Yani
çünkü
kalp bedenin krizi o geçirmeyecek aslında.
Tabii bir kalp krizine sebep olmaz. Bedende bir bayılmaya, felce neden olmaz. Kalıcı bir bozukluğa neden olmaz. Aslında bedenin uyum mekanizmalardan birinin beklenmedik anda aşırı olmuş halidir. Yani şöyle düşün, karşımızdan bir kamyon üzerimize geliyor. O bedenimiz sempatik sistem harekete geçecek ki kendimizi koruyalım orada. Burada problem şu, ortada bir tehlike yokken beyin kendi içindeki iç çatışmalarından bir tehlike gibi bir şey algılıyor. Ve o sempatik aktiviteyi bir butona basmış gibi bir kendinden açığa çıkıyor.
Alarma basıyor.
Alarma basılıyor. Alarm hali kendiliğinden açığa çıkıyor. Kişi ortada açık bir neden yokken bu bedenin bu kadar alarm olmasını o zaman bir bedenin hastalığına yormaya başlıyor. O yüzden panik bozukluğunun zaten temeli bunun bir tehlikeli rahatsızlık olmadığını, doktora ve acile ihtiyacı olmadığını, bunu kendi imkanlarıyla aşabileceğini düşünmek. Zaten bunu bir kez yapabildikten sonra genellikle acile veya doktora da ihtiyacı olmaz. Psikoterapinin temel tezi de zaten bu panik atak belirtilerini kişinin tanıyıp kendi başına kontrol edebilmesini sağlamak.
Evet.
Ve kaçınma davranışlarından uzaklaştırmaktır kişiyi. Şimdi eş ilişkileri nasıl etkiler? Evet. Biz eş ilişkisi üzerinden konuşuyoruz bunu. Şimdi bir eve bir panik havası katar. Eşlerden biri panik olursa evin atmosferi de panik olur. Tanık olunana kadar eşler bunu gerçekten diğer eşin bir gerçek hastalığı gibi algılar. O yüzden evin atmosferinde bir böyle hani ne oluyoruz evimizde, eşim ölüyor, kalp krizi geçiriyor gibi bir korkun beraber olması sağlar. O yüzden ev böyle bir panik atak beklentisi içinde bir gerilime yansır. Biz evlerin daha huzurlu olmasını bekliyoruz. İkinci şey, eninde sonunda bu birkaç denemeden sonra panik atak olduğu anlaşılır, bunun kalp krizi olmadığı anlaşılırsa eşlerden biri diğeri ya artık hani fazla oldu bunu kontrol et havasına girmeye başlar. Yani bak acile gidiyoruz bir şey değil, bak bu biraz güçlü ol mesajı vermeye başlar. Bu arada eğer bu mesaj dengeli verilmemişse karşı taraftan halden anlamıyor. Benim yaşadıklarımın ne olduğunu bilmiyor.
Umursamıyor.
Beni umursamıyor. Benim yaşadığımın şeyin gücünü, dikkatini şeye almıyor duygusu oluşabilir. Bu da eşler arasında bir uzaklaşmaya neden olabilir. Artı üçüncü dinamik, panik ataklar sık tekrarlayıcı olursa kişi aynen obsesif kompulsif olmuştu ya, hani hayatı ona göre ayarlıyordu. Evet. Hayatını kişi panik atağa göre ayarlamaya başlar.
Yalnız kalamıyor.
Yalnız kalamamaya başlar. Rutin evi götüremez hale gelir. Sürekli bir gözetim altında kalmak ister. Sürekli birinin kendisine eşlik etmesini ister. Kaçınma davranışı başlarsa işte ne bileyim otobüse binemez, Marmara'ya binemez, uçağa binemez, kalabalık yere gidemez. Böylece ailenin bir döngüsü bozulmaya başlar, düzeni bozulmaya başlar. Eşlerin beraber hareket etme veya bağımsız tek başına kalabilme kapasitesi bozulmaya başlar.
Bu da cinselliği bile etkileyebilir.
Etkiler çünkü kişi o kadar bir kendisine kötü bir şey olacak haldedir ki pozitif bir şey yaşamayla ilgili zorluklar yaşamaya başlar. Yani tabii erken dönemde birçok kişi buna panik ataklarıyla beraber uyum sağlar. Hani biz kötü senaryo anlatıyoruz. Hı-hı. İyi senaryoda eşler bunlardan birinin panik atak olduğunu anlar. Diğeri ona destek olur. Bir şekilde bu panik atak psikiyatri, psikoterapiyle veya kendiliğinden bir düzelir. İyi senaryo bu.
Tabii biz ekstrem örnekler verdik.
Evet, biraz daha devam edelim. Çünkü diğer örnekler bize pek gelmiyor. Diğerleri bir şekilde dengeliyor zaten kendisini. Kalıcı. Ama bakın birinden başlayan bir şey eğer yönetilmediği zaman o evin halini ekleyen ana parametrelere şeye döner. Psikolojiyi belirleyen sonra eğer devam ederse de iki işin arasını etkileyen dinamiğe dönmeye başlar.
Evet hocam.
Özellikle kaçınma davranışları durdurulmazsa eşler birbirlerinden ayrı düşebilir. Mesela diyelim ki daha önce beraber seyahat edebilen bir çift birinin panik atağı ve agorafobisi gelişirse üzerinden beraber seyahat edemez hale gelebilirler.
Agorafobiyi de isterseniz hocam biraz açıklayalım nedir diye.
Agorafobi tek başına olabilmekle beraber genellikle sıklıkla panik atakla beraber olur. Kişi panik atak yaşadığı ortamları kaydettiği için zihin oraları tehlikeli bulmaya başlar. Bakın bizim zihnimizin şöyle bir özelliği vardır. Bunu ilk Marmara depreminde görmüştük biz. Marmara depremi gece 3'e 2 gece olmuştu. İnsanlar o saate kadar uyuyamadılar. 3'ü 5 geçe uyudular. Depreme diyelim ki bu odada yakalanmışsa bu odada uyuyamadılar ama yandaki odada uyudular. Bunun mantığı var mı? Yeni bir depremin 3'ü 5 2 geçe olması diye bir şey var mı? Herkes bunun sebebi hayır canım nereden çıktı? Depremin saati bilinmez. Peki bu oda yan odadan daha mı güvenli? Güvensiz veya yan oda daha mı güvenli? Yok hocam aynı ev. Peki niye böyle oluyor? Ya bilmiyorum ama öyle. Aslında cevabı var. İnsanlar bilmiyor ama cevabı var. Çünkü beyin o tehlikeli anı zaman ve mekanla beraber kaydediyor. O zaman ve mekan o olayla, acı olayla beraber eşleştirildiği için o zamanı geldiğinde o olay olacakmış gibi bu mekan, bu görüntü orayı o anı hatırlatıyor size.
Ve bedene beden huzursuzluk hissi vererek ondan kaçınmamızı sağlıyor.
Kaçınmamızı sağlıyor. Yandaki oda depremi hatırlatmıyor size ama bu oda size hatırlatıyor. Şu aynı şey panik atakta da oluyor. Panik atağı diyelim ki ilk defa banyoda yaşamışsa kişi banyoya giremez hale geliyor. İlk defa bir sinema salonunda girmişse sinema salonuna giremez. AVM'de olmuşsa AVM'de yapamaz hale geliyor. Bir zaman ve mekanla ilgili bir bağlantı sağlıyor. Bir de o panik atak sırasında kişi dışarı çıkmak, hava almak, kaçıp kurtulmak, açık alana gitmek gibi bir korku yaşadığı için bunun olamayacağını düşündüğü her yer kendisine bir felaket gibi geliyor.
Tehlikeli. Kaçınılması gereken yerler.
Yer gibi geliyor. Ya panik atağını düşünüyor, ya ben AVM'nin içindeyken, ya sinemanın içindeyken, ya uçağın içindeyken, ya Marmara'dayken bu panik atak gelirse ben orada nereye kaçacağım? Çünkü böyle oksijen ihtiyacı var. Hava, açık hava ihtiyacı varmış gibi. Sanki gökyüzündeki bütün havayı içine alması gerekirmiş gibi hissediyor. Halbuki uçaktaki oksijen miktarı yeryüzünde dışarıdaki oksijenden daha az değil.
Evet.
Gerçekte bir hava açlığı yok zaten. Psikolojik olan bir şey.
Evet.
Kişi kaçınmaya başlayınca iki eşin hayat ritimleri bariz bir şekilde bozulmaya başlıyor.
Evet, yani pikniğe gidecekler mesela. En yakın hastane nerede? Çok uzakta. Bir şey olursa hastaneye gidemiyor. O zaman pikniğe gidilmiyor. AVM ise kaçındığı yer, hiç AVM'ye gidilemiyor. Ya da eş tek başına gitmek durumunda kalıyor. Çocukları da ona göre. Şimdi yine burada da çocuklar etkilenebilir. Çocukları da ona göre. Hani belli bir hayatın döneminde gerçi oluyor ama ona göre yetiştirmeye.
Panik bozukluk görece diğerlerine göre evliliklere daha az etkileyen bir şey. Ama sonuçta kontrol edilmediği zaman etkir.
Bir şey de diyebilir miyiz? Peki hocam, bazen depresyonda dediğimiz gibi bazen ilişkinin sonucunda, o kötü giden, fırtınalı giden ilişkinin sonucunda birikimle gelen bir depresyon olaylara bağlı, strese bağlı, yani eş ilişkilerine bağlı bazen gelişen panik bozuklukta olabilir.
Olabilir.
Diyoruz. O yüzden iyi değerlendirmek lazım. Mesela kişi bireysel olarak geldi. Bir panik bozukluğu var. Tamam konuşuyoruz, değerlendirdik ama eğer eş ilişkilerinde de sıkıntı varsa ileride bir stres faktörü, bir nükse sebep olabilir. O zaman onu bir eş terapisine de yönlendirmek iyi olabilir.
Evet. Kesinlikle.
Peki hocam, şimdi nispeten daha az yaygınmış gibi görünen ama çeşitli şekilde eş ilişkilerini, insan hayatını oldukça etkileyen, sizin de yoğun olarak çalıştığınız uzmanlık alanlarınızdan biri olan dissosiyatif kimlik bozukluğu. Bugün bunu da biraz konuşalım istiyorum. Bu nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Etkileri nelerdir? Özellikle eş ilişkilerine etkileri nelerdir? Ve çocuklara olan, ailenin en önemli bireylerinden bir çocuğa olan etkileri nelerdir?
Dissosiyatif kimlik bozukluğun Türkçe'de bir zihin bölünmesi olarak en yakın olduğunu düşünüyorum. Hani hastalığın tam adı değil ama dissosiyatif kimlik bozukluğu bir zihin bölünmesi olarak. Hatta yeni çıkan bu konuda kitabım çıktı biliyorsun Feyzo'da. Evet. Bölünmüş zihinler. Dissosiyatif kimlik bozukluğun tanı ve tedavisi diye bir taze kitap. Bir haftalık
evet,
bir kitap.
Evet, yeni çıktı.
Bu Türkiye'deki bu alanda çalışan bir iki kişi, birkaç kişiden biriyim ben. Hem bu rahatsızlığı yaşayan kişilere hem ailelere, daha çok da aslında bu alanın profesyonellerine, tedavi edecek kişilere rehber metin olsun, bir tedavi el kitabı olsun, hastalığa nasıl yaklaşacaklarına dair bir kitap olarak yazdık. Şimdi dissosiyatif kimlik bozukluğu aslında nadir bir fenomen değil. Dissosiyatif kimlik bozukluğu şu: normalde bir insan zihni bütüncül ve tekil. Zihinden kastımız nedir? Beynimizin ürettiği bir organizasyon. Yani benle sen şu anda zihinlerimiz üzerinden konuşuyoruz. Bir bilgisayarın yazılımı gibi. Şimdi bu normalde entegre ve tekil bir olarak çalışıyor. Fakat çocukluk döneminde zorlanırsak, çocukluk çağı travması yaşarsa, bu zihin baş edebilmek için birden fazla parçaya bölünüyor. Mesela çocuk diyelim ki başına kötü şeyler geliyor, buna katlanamıyor acıya, zihnini bir nevi bölüyor. O acıların büyük kısmını diğer zihin taşıyor. Kendisi sanki onu pek taşımamış gibi oluyor. Çocuğa diyelim bir taciz oluyor, onu ben, bana olmadı ona oldu gibi. O acıları o zihin taşıyor. Böylece kalan kesim hayata uyum sağlıyor. Bu bir kere zihin bölünmeye başlarsa hayattaki diğer zorluklara bağlı da ayrı kimlikler oluşturarak devam ediyor. Şimdi nadir bir durum olarak sanılıyor çünkü bu rahatsızlığın hafif, orta, ağır halleri var. Genellikle psikiyatr, psikologlar ağır formlarına alışmışlar bunun. Sinemalardaki gibi formlarını hatırlıyorlar. Yani kimlikler birbirinden o kadar farklı ki, biri Ayşe, biri Fatma, biri Zehra. İşte biri bedeni kontrol ediyor, diğerleri üç gün hatırlamıyor. Biri burada bedeni kontrol ediyor, kendini Bursa'da buluyor. Değil mi? Hatırlamadı, 3 saatlik, 5 saatlik zaman dilimleri oluyor. Bu tabii mümkün, bizim de böyle hastalarımız var, az değil. Ama aslında vakaların %5'i böyle. %95'i çok daha hafif bir formda. Ve bu çocukluk çağındaki zorluklara karşı zihnin verdiği bir baş etme mekanizması olarak okursak aslında nadir bir durum değil.
Evet.
Çocukluk çağı travmalarını ne demek onu konuşmuştuk ama çok hızlı söyleyeyim. Bir tip bir travma dediğimiz, çocuğa bizzat kötülük yapılıyor. En ağır formuyla çocuğa cinsel taciz yapılıyor aile içinden veya dışarıdan, veya çocuk tekrarlayıcı şekilde dövülüyor. Zihnin bölünmesine sebep olacak şekilde dövülüyor veya sürekli diyelim ki aşağılanıyor. Çocuk bizzat hedef burada. İkinci şey, aslında çocuk hedeflenmiyor fakat anne baba arasında ciddi bir problem var. Atmosfer çocuğun büyümesine uygun değil. Kimse çocuğu kötü yapmak istemiyor. Anne baba tek başına çocuğa düşkün aslında. Ama öyle bir ev atmosferi var ki sürekli kavga dövüş. Halbuki nasıl bizim oksijene ihtiyacımız varsa, çocukların iyi yetişebilmesi için, sağlıklı yetişebilmesi için huzurlu bir aile atmosferine ihtiyacı var. Bu sağlanmadığı zaman her bireyde değil ama bazı bireylerde zihinsel bir bölünmeye neden oluyor. Veya çocuk diyelim ki aşırı yalnız kalıyor. Yalnız kalmaya bağlı hayal gücü de yüksekse, zihinde bu yalnızlığı başka zihinler, başka kimlikler yaratarak aşmaya çalışıyor. Zihin bu özelliği kazanmaya başlarsa artık bu bir hastalık haline dönüşüyor. Hani demiştik ya, endişeli bir anne çocuğu dışarı bırakmıyor. Çocuk tek başına içeride kalıyor. Dışarıda çocuklarla oynamayınca zihninde çocuklar yaratarak oynuyor. Üçüncü şeyde ise kimsenin kusuru yok ama çocuk diyelim ki erken dönemde bir fiziksel hastalık yaşıyor. İşte ameliyat oluyor veya saçları dökülüyor, tüyleri dökülüyor. Bu onda bir dizi zorluklar yaratıyor. Herkes de değil, her çocuk da değil ama bu çocukların bir kısmının da zihni bölünüyor.
Evet, bu gerilime, bu strese dayanamayıp dediğiniz gibi bölünerek, farklı zihinler üreterek baş etmeye çalışıyor.
Şimdi zihin bölününce bir kişiler kendi kafasının içinde konuşan sesler duyuyor. Birbirleri kendisine eleştiren, yönlendiren sesler, iç konuşmalar duymaya başlıyor. Veya şimdi kendi zihin kendi içinde konuşan sesler duyuyor. Veya ruh hallerinde çok hızlı değişimler oluyor. Duygularında bir anda çok sinirli birine dönerken bir anda çocuksulaşıyor, bir yandan depresif hale geliyor, ağlayan birine dönüşüyor. Bir diğer belirti ses duymanın hali yanında çok fazla ruh halinde hızlı değişimler. Biraz daha dikkatli bakarsak aslında zihinde ayrı kimlikler oluşmuş oluyor.
Evet. Hocam, disosyatif kimlik bozukluğu sizin de yoğun olarak çalıştığınız, hatta bununla ilgili yeni taze bir kitabımız çıktı demiştiniz. Bir mesele. Belirtilerinden biraz bahsediyorduk. Dilerseniz bunu devam edelim buradan.
Evet. Disosyatif kimlik bozukluğunun birkaç belirtisi var demiştik. Bir, zihin içinde konuşma vardı. İki, ruh halinde çok hızlı, olağandan fazla değişimler vardı. Şimdi bir de kişi biraz daha dikkatli olursa sanki içinde farklı kişiler, kimlikler, farklı yaşta, farklı özellikte kişiler varmış. Ayrı kişilikleri varmış, birden fazla kimliği, kişiliği varmış gibi hissedebilir. Şimdi bu evlilik hayatı nasıl etkiler? Aslında sıklıkla etkiler. Çünkü genellikle bölünmüş bir haldeyken evlenmiş oluyorlar. Çünkü bu çocuklukta başlamış oluyor. Şöyle olabiliyor. Bir kere eş ilişkisine karşı bu her bir ayrı zihin, ayrışmış zihin organizasyonuna biz alter kimlik diyoruz. Aslında alter kimlikler eşe farklı bakabiliyorlar. Birisi fena halde aşıkken biri benim eşim değil diye biliyor. Veya bir çocuk alter ona bir nevi baba gibi bakabiliyor. Çünkü zihinsel bölünme olduğunda kimlikler bir kişilik özellikleri duygular açısından farklı olabilir. Yaşlar açısından farklı olabilir. Doğal haliyle her şeye bakış açılarından farklı olabilir. Bir çocuk kimlik için bir eş, bir abi gibi, baba gibi olabilir. Bir genç için hani kendini kontrol etmeye çalışan veya işte filan kişinin eşi benimki değil diyebilir. Veya bir öfkeli kimlik herkese karşı öfkelidir, eşe de öfkelidir. Eşi aile içinde çıkacak sorunları ona kötü davranan işte kişi diyelim Ayşe olsun. Ayşe'ye kötü davranıyor bu diye ona düşmanlık edebilir. Bir tanesi kendisini diyelim ki bekar olarak görebilir. Bu değişimler, eş ilişkisi, eşle olan ilişki içindeki değişimler eğer disosyatif kimlik bozukluğu üzerinden anlaşılmazsa kişinin ilişkisinde böyle fazla inişler çıkışlar olabilir. Cidden de disosyatif kimlik bozukluğunu tanımak ve tedavi etmek eş ilişkisini yani terapiyi çok etkileyen bir şey. Mesela ben eğer disosyatif kimlik bozukluğu eşlerden birinde varsa eş terapisini durdurup önce bireysel terapiyle disosyatif kimlik bozukluğunun tedavisini yapıp sonra eş terapisine dönüyoruz. Başka bir yolu yok bu işin.
Evet.
Eş zamanlı sürdürülemiyor. Önce bireysel olarak disosyatif kimlik bozukluğu. Çünkü tam da tedavi edilebilir bir hastalık. Enteresan. Hani hayatı ağır etkiliyor ama tam tedavi edilebilir bir rahatsızlık.
İlaçla tedavisi de olmuyor sadece.
İlaçla tedavisi de yok. Evet.
Destekleyici bir şey, hani ruh durumunu bazen biraz desteklemek adına ilaçlar kullanılabiliyor değil mi hocam? Ama tam tedavisiz, yalnızca psikoterapiyle. Hatta burada hani hocam iç ses falan dedik ya, hani bunu böyle muhakeme gibi şeyden de ayırt etmekte fayda var. Bazen böyle çünkü iç ses çok yaygın kullanılan bir şey. İç sesim şöyle söylüyor diye. Ama normalden nasıl ayırt edebiliriz?
Şöyle ayırt etmek lazım. Bir, herkes kendi kendiyle zaman zaman hani küçük konuşmalar yapar. Ya onu şöyle mi yapsaydım böyle yapsaydım. Aptal niye böyle yaptım ki ben ya. Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. Bakın kişi kendi zihni içerisinde aslında konuşuyor. Disosyatif kimlik bozukluğunda o zihin ayrışmıştır. Nasıl benle sen konuşuyorsak zihin içinden bağımsız bir yer kişiye sen diye hitap ederek niye öyle yaptın, aptal mısın, bak yine aynı şeyi yaptın, şöyle yapsana gibi tavsiye, eleştiri, pozitif veya negatif şeyi bir üçüncü, ikinci şahısmış gibi içeride konuşabilir. Bir de diyalog vardır. Normalde insan zihninde diyalog yoktur. Prova yapabilir ama insan zihni. Doktor öyle söylerse öyle mi söyleyeyim, böyle mi söyleyeyim? Akşam eşim şöyle yaparsa öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Olasılıkları gözden geçirebilir. Avantaj, dezavantajları yapabilir. Bu normal. Bu tekil zihinde yapar. Ama karşılıklı iki ayrı zihin, akıl varmış gibi, iki ayrı tarz varmış, iki ayrı kişilik varmış gibi karşılıklı konuşma normalde insan halinde olmaz. İkinci ayırt edeceğimiz şey, obsesyonlardan ayırt etmek gerekir. Hani obsesyonlar bir dürtü şeklinde, mesela yani o kirli, işte yıkamazsan mikrop kapar gibi, böyle obsesif alanla ilgili daha dürtü daha kısa olur. Bu karşılıklı bir diyalog olmaz aslında. Alter kimlik kazanmışsa bir arkadaşınızla muhabbet ettiğiniz gibi muhabbet edebilirsiniz.
Evet.
Yaşı, ne zaman oldu, özellikleri, nereden çağı çıkıyor, beden şekli falan, bir sürü obsesyon da tek yönlü bir şeydir ve obsesyon olan alanla ilgili bir dürtü şeklinde gelir. Yani bazıları onu bir iç şeyi gibi, yani sanki bir tarafın böyle söylüyor gibi algılanır. Ama bakın, orada obsesyonla ilgili spesifik bir nokta ile ilgili vardır. Üçüncü şekilde psikotik bozukluklardaki halüsinasyonlardan ayırt etmek gerekir. Halüsinasyonlar da genelde dışarıdan gelmedir. Tek taraflıdır, kısadır. Burada yine diyalog ve uzun muhabbetler vardır.
Evet.
O yüzden demek ki normal olandan, obsesyondan ve psikotik belirtilerden ayırt etmek gerekir.
Evet hocam. Etkilerinden bahsetmiştiniz. İnsan hayatını, dolayısıyla evlilik hayatını. Tabii. Dediğiniz gibi o kimliklerden biri kendisini bekar olarak görebiliyor, eşini tanımıyor. Cinsel olarak da birlikte olacağı zaman, eğer o anlamda bir alter çıktığı zaman, yani aslında o kötü anıyı taşıyan alter ortaya çıktığı zaman, kimlik ortaya çıktığı zaman aşırı tepkiler verebiliyor. Bazen birçok aslında rahatsızlıkla karıştırılabiliyor. Değil mi? Bu tanının zorluğu da bu hastalar, bu insanlar daha önce geçmişte birçok aslında tanı almış oluyorlar.
Evet.
Depresyon tanısı, zaten çok genelde depresif olurlar. Depresyon tanısı alıyorlar, bazen kaygı bozukluğu, hatta işte mesela vajinismus gibi cinsel işlev bozukluğu tanısıyla gelenler var. Biraz bunlardan şöyle biraz bahsedebilir miyiz hocam?
Evet. Evet, gerçekten ayırıcı tanı yapılması gerekiyor. Ortalama tanı konana kadar sağlık sisteminde 8 yıl kalıyorlar. Araştırmalar doğru tanı alana kadar. Birçoğu geldiği zaman çok sayıda ilaç kullanır denenmiş oluyor. Zaten ilaçlara bir iç ses var ama ilaçlara tepki ve cevap vermiyorsa, nadiren dirençli şizofrenilerde olabilir ama genellikle bir disosiyatif bozukluk düşünmek lazım.
Evet.
İlaçlara cevap vermeyen veya bu model böyle hani içine cin kaçmış şekilde izah edilebiliyor. Çünkü bunlar görünür anlamda bir akıl hastası gibi değiller. Düzgün yaşıyorlar, işleri güçleri var. Fonksiyonel, belli bir düzeyde fonksiyonellik gösteriyorlar. Ama cin üzerinden izah edilmeye çok yatkınlar. Yanlışlıkla bu alter kimlikler cin veya şeytan olarak izah ediliyor. Bu hayır. Bedenin hastalığı. Zaten İslam dünyasında bu tür akıl hastalıkları da dahil olmak üzere bu tür rahatsızlıklar cinle şeytanla değil bedenin hastalığı olarak kodlanmıştır. İbn-i Sina'nın tıbbında da, Berlin'in psikoloji, psikiyatri yaklaşımlarında da bunlar beden sıvılarının dengesizliği üzerinden oluştuğunu izah etmişlerdir. Aynen diğer hastalıklar gibi bunu bir cine şeytana bağlamamışlardır.
Evet hocam. Aile hayatına etkisinden bahsettiniz yine. Yani eşiyle olan ilişkilerinden gerçekten çoklu alan.
Çoklu alanda etkiliyor. Mesela öğrencilerin eğitim hayatını etkiliyor. Düşünsenize, çok sayıda bağımsız zihniniz var. Derse bir tanesiyle başlıyorsunuz. 5 dakika sonra diğer zihin giriyor. 10 dakika sonra diğer zihin. Veya bu çocuklar dalıp gidiyor. Çok fazla hayal kuruyor. Zihnin sürekliliği sağlanmadığı için, hafızanın sürekliliği sağlanmadığı için bu çocuklar potansiyelinin altında kalıyorlar. İş yerlerindeki, diyelim ki o sürekliliği sağlayamadıkları için iş performanslarının altında kalıyorlar. Evlilik ilişkilerinde stabil bir düzen oluşturamadıkları için, kişilikler arasında eşe karşı, evliliğe karşı değişken tutumlar oldukları için evlilik hayatlarında da zorluklar oluyor. Bazen diyelim ki sırf eş ilişkisi, ilişkideki yaşadıkları problemden geliyorlar. Bazen eğitimden, yaşadıkları problemden geliyorlar. Hepsi illa hafif formlar, özellikle iç sesi çocukluktan itibaren yaşadıkları için herkesin zihninin böyle olduğunu düşünüyorlar. Ama ne zamanki kimlikler üzerinden eğitim hayatında veya eş hayatında sorunlar yaşamaya başlarlarsa veya kimlikler artık dengeyi bozup uç bir davranışa sebep olurlarsa o zaman geliyorlar hafif evet. formlar.
Evet hocam. Bir başka rahatsızlık da bipolar bozukluk, yani bilinen başka bir adıyla manik depresif bozukluk. Evvelki programlarda depresyondan bahsetmiştik. Bu da içinde depresyonun da olduğu ama başka bir halin de olduğu bir rahatsızlık ve oldukça insan hayatını etkileyebilen bir rahatsızlık. Nedir hocam bipolar bozukluk?
Bipolar bozukluk eski adıyla manik depresif hastalık. Aşağı yukarı toplumun %1'inde gözüken bir rahatsızlık. Erken yaşta, her yaşta başlayabilir ama genellikle erken yaşta başlamasından dolayı da kişinin hayatını etkileyen bir rahatsızlık. Rahatsızlığın özelliği şu, kişinin 3 dönemi oluyor. Bir normal dönemi, rutin dönemi, biz ona ötümek diyoruz. Bir de bir depresyona girdiği dönemler. Depresyon tanıklarını daha önce konuşmuştuk ama tekrarlayayım. Böyle bir depresif ruh hali, çökkün ruh hali, hiçbir şey, ilgi istek kaybı, hiçbir şey ilgi istek duymuyorsunuz. Enerjinizde bariz bir azalma, uyku iştah düzeninin bozulması, karamsar bir hale gelmiş olma, intihar düşünceleri, cinsel istekte azalmış olma gibi bir dizi, öfke sinirlilik artışı gibi bir dizi belirti oluyor. Bu kişiler diyelim ki yılın belli bir dönemde depresyona girebiliyorlar veya bu halin tam tersini düşünün. Kişi belli bir dönemde aşırı kendine güvenmeye başlıyor. Aşırı bir enerji kazanıyor. Aşırı bir fiziksel aktiviteye girmeye başlıyor. Çok az uyuyor ama uyku ona yeter hale geliyor. Günlerce yani çok fazla konuşuyor, çok fazla enerjik hale geliyor. Cinsel isteğinde bariz artma oluyor. Sürekli bir şeyler yapacak hale geliyor. Normalinden bariz farklı bir hal bu da. O zaman o yüzden ona bipolar, yani iki uçlu depresyon dönemi var, mani dönemi var diyoruz. Ve bu tekrarlama eğiliminde oluyor. Bazı insanlar hayatı boyunca bir kere yaşıyorlar, sonra düzeliyor. Ama bazı insanlar bunu tekrarlayıcı bir şekilde yaşıyorlar. Bu da rahatsızlığı, aile eş ilişkilerini, biz eş ilişkileri bağlamında rahatsızlıkları konuşuyorduk. Şöyle etkileyebilir. Yani depresyona girdiğiniz zaman, eşlerden biri depresyona girdiği zaman o eş olmanın getirdiği sorumlulukları yapamaz oluyorlar. Veya mani dönemine girdiği zaman, özellikle tanı konulmamışsa, var maniden kaynaklanan sorunları eşten kaynaklanmış gibi algılıyorlar.
Evet.
Yani kişi diyelim ki aşırı konuşmaya başlıyor, aşırı öfkeli hale gelebiliyor bazıları, aşırı hareketli hale geliyor. Bu hale geldiğinde evinin rutin sorumluluklarını yapamıyor veya iş hayatında normalde yapmayacağı riskli işler yapmaya başlıyor. Atağın kendisi evdeki ilişkisini etkiliyor. İlk başta anlaşılmayana kadar bunu kişinin bir problemiymiş gibi algılanıyor.
İşte savruk deniyor mesela.
Evet. Savruk, sorumsuz. Veya bazıları hep maniler her zaman enerji keyifli olmuyor. Bazıları da bayağı bir kızgın ve öfkeli bir hale geliyor.
Huzursuz.
Evet. Parayı mesela fazla harcamaya başlıyorlar bu dönemde. Normalde diyelim ki kişinin harcama birimi işte 5 birim. Bu dönemde 20 birim harcamaya başlıyor kişi.
İhtiyacı olmadığı halde ihtiyaçtan da fazlasını, hatta hiç alakasız şeyler satın alma gibi olabilir. Ya da çok riskli bir işe girme. Yani çünkü kime sorsanız ya bu işten olmaz. Bu proje biraz şey bir proje, yani sakat bir proje. Ona o kadar inanır ki çevresini de bir şekilde sürükler. Bazen de böyle olur. Dolayısıyla maddi krizler, mali krizler olabilir. Ve bazen böyle eş aldatmalarına kadar gidebilecek cinsel riskli davranışlara
gidebilir. Bu dönemde çünkü aşırı bir cinsel istek hali olur. Kişi diyelim ki fazla gereksiz, normalde yapmayacağı bir şekilde fren patlamış gibidir. Cinsel içerikli mesajlar atıp alabilir. Normalde kendi halinde bunu aslında yapmaz kişi. Şimdi o zaman bir tanı konulana kadar olup biten anlaşılmadığı zaman bir kişinin problemi, hastalıktan değil de kişi eşten kaynaklanıyormuş gibi algılanır.
Evet, bununla gelebiliyorlar değil mi? Tabii, eş terapisine. Tabii, böyle geliyorlar kavga neticesinde.
Ama daha çok gördüğümüz şey tabii bipoları olmuş olmak evdeki ilişkisini dinamik derinden etkiliyor. Diğer eşin bu rahatsızlığı kabul edip etmemesi, bu rahatsızlıkta eşe yardımcı olup olmaması, rahatsızlığın kontrolü için gereken adımların atılıp atılmaması. Çünkü hani böyle bir şeyi diyelim ki bir sağlıklı olarak yaşamışsınız. Kimse bilmiyor böyle bir rahatsızlık başınıza gelecek. Ama evliliğinizin bir noktasında diyelim ki böyle bir hastalık açığa çıktı. Diğer eş bunu nasıl ele alıyor meselesi onları etkileyen, ilişkilerini etkileyen, birbirlerine bakışlarını etkileyen mesele haline geliyor. Rahatsızlıkla aktif mücadele etmezlerse çocukların da yetişebileceği bir uygun atmosfer oluşturamıyor. Bazı eşler bipolar bozukluğa rağmen gayet sağlıklı bir evlilik sürdürüp bir aile hayatını sürdürmeyi başarıyorlar. Bazı çiftlerde ve ailelerde bu aile hayatına, eş hayatına bu ağır damgasını vuracak hale gelebiliyor.
Ama aile içerisinde iyi yeteri kadar destek varsa, eş bunu kabul etmiş ve uyum göstermeye çalışıyor ise, hastalığı da tanıyor ise, iyi bir aslında yardımcı, tabii, bir terapist gibi oluyorlar. Ya tedaviye çok büyük katkıları da oluyor.
Tabii. Zaten şeydir, psikiyatri literatürü bunu bilir. Evli ise kişi ve eş desteği var ise iyi gidiş göstergesi kabul edilir.
Evet. Evet. Peki hocam, bir başka yine rahatsızlık, psikotik rahatsızlık dedik. Ondan da şöyle kısaca bir bahsetsek, o da çünkü oldukça
şimdi bir rahatsızlığın psikotik bozukluklar bir grup rahatsızlık. Bir uçta en ağır formuyla şizofreni dediğimiz bir şey var. Erkeklerde şizofreni erken yaşta başladığı için genellikle evlenmiyorlar. Ama kadınların şizofreni ise 25-35 yaş arasında başladığı için bir evliliğe denk gelebilir. Yani kişi sağlıklı olarak evlenirken, evliyken şizofreni gelişebilir. Bu evlilik onu şizofreni yaptı denemez. Aslında rahatsızlığın doğasında, doğası o yaşlarda başlıyor. Tabii eşin şizofren olmuş olması diğer taraf seçim hakkına sahip aslında. Diğerlerinde daha destekleyici olmasını beklerken şizofreni de, yani saygı, her seçenek mümkün. En azından insanlar ne yapıyor? Bir kısmı eşleri şizofreni hastalığına yakalandığı zaman hayatı boyunca eşini destekliyor. Bir kısmı bu evlilikten ayrılıyor, boşanıyor. Yasal olarak boşanmanın sebeplerinden biri olarak, meşru sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Bizim yasalarımıza göre eşlerden biri şizofreni olursa bu boşanmak için meşru kabul edilebilir gerekçe. Yani tedavisi mümkün olmayan hastalığa yakalanmaktan kastedilen şey büyük oranda aslında şizofrenidir. Fakat daha sık gördüğümüz bir şey, evliliklerde problem olan şeylerden bir tanesi, bizim sık karşılaştığımız evliliklerden biri şu. Özellikle 40'lı yaşlarda başlayan evliliğin, diyelim ki ortalama 25'te evlenmişlerse 15. yılından sonra gözüken, kadında veya erkekte eşin kendisini aldattığına dair hezeyanlar yaşaması. Şimdi zihin o hastalığa hezeyanlı bozukluk dediğimiz yine psikotik belirti haline gelince normalde bilgiyi işleme süreci bozuluyor. Şimdi beynimiz bilgi işliyor. Nasıl bilgi işliyor? Biz sokakta yürüyoruz. İnsanlar bize bakıyor veya bakmıyor. Kim bize bakıyor, niye bakmıyor, göz işareti, yüz ifadesi ne anlama geldiğini çözümleyerek devam ediyoruz. Ve bununla her şeyi yerli yerine koyuyor normal bir beyin. Ama beyin biyolojik olarak değiştiği zaman, psikoz haline geldiği zaman, sokakta yürüdüğümüz zaman bir insanın makul bakışını, benimle ilgili baktı, benim hakkımda ne düşünüyor? Normal bir insanın diyelim ki doğal şeyi, yürüyüşünü, beni takip ediyor şeyinde, bir psikotik algılama dediğimiz hale geliyor. Bilgi işleme süreci bozulduğu için gerçeklikten kopup kendisi zihin içinde bir gerçeklik inşa ediyor. Eşinin kendisini aldattığına çok şiddetle inanıyor. Ne aldattığını nereden anlıyorsunuz diyor. İşte diyor ki filan yerde şöyle baktı. İşte şeyinin üzerinde şöyle kıyafet, atletin üzerinde şöyle tüyler var. İşte pencereden şöyle dışarı baktı. Bakarken orada öksürdü. İşte şuradaki bak telefondaki şu şey bunu ifade eder gibi. Kendince işte komşunun şuradaki kadınına bakmış olabilir. Kendi kafasında bir gerçek olmayan bir senaryo kurup ve bunu mantıksal hiçbir delile de ikna olmayacak hale gelebilirler. Eğer bu tanınmazsa, bilinmezse sanki eşin huysuzluğu gibi, iftirası gibi algılanır.
Ya da aşırı kıskançlık,
evet,
gibi.
Aşırı kıskançlık veya iftirası gibi algılanır. Ama aslında bu bir iftira meselesi değil. kişinin hastalanması meselesidir. Ve hastalık konteksi, hastalık üzerine izah edilmezse her şey daha kötü olur.
Evet.
Böyle durumlarda bunun mutlak bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini bilmek lazım. Tedaviyi ortadan, o hastalığı ortadan kaldırmasak bile ilaç kullanırsak büyük oranda bunu hani dikkate almayan, gündelik hayat uyum sağlayan bir hale getirmek de mümkündür.
Mümkün. Göz ardı edilmemesi gereken durumlardan biri. Evet hocam, bugün yine yoğun olarak eş ilişkilerini etkileyen bazı psikiyatrik, psikolojik durumlardan, hastalıklardan söz ettik. Tabi bütün bunlar sadece böyle bir bilgilendirme amaçlı. Buradan insanlar tabi dinleyip kendilerine tanı koymasınlar diyelim. Bunu tekrar tekrar uyaralım. Biz genel bazı durumlardan bahsettik. Belki çok daha fazla bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuluyor zaten normalde de tanı koyulurken. Bu uyarıyı da yapmış olalım. Evet hocam.
Son şeyle Feyzullah dinleyicilerimizden bir ricada da bulunalım. Evet. Geçmiş programlarda da bir ricada bulunduk. Hala projemiz devam ediyor. Çocukluk çağında size yapılan iyilikler, iyi davranışların size yapılmış, bir başkası tarafından size yapılmış iyi davranışların öyküsünü toplamak istiyoruz ki kişilere, çocuklara iyi gelen ve kötü gelen davranışları beraber listeleyip bir çalışma haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden dinleyicilerimizden ricamız çok basit bir şey. İnternette medaimyanikkliniki.com, benim adımı medaimyanikkliniki.com yazarlarsa, hatta tek adımı da yazarlarsa klinik çıkıyor zaten.
Çıkıyor, web adresi.
Web adresine gidersek orada hemen önlerine bir form çıkıyor. Oraya o formdaki boşluğa kısa kısa, uzun değil aslında, 3 dakikalarını bile almayacak bir şey, 5 dakikalarını almayacak bir şey. Bir başkası tarafından yapılmış küçük anıları anlatabilirler.
Yani unutamadıkları iyi gelen.
İşte babam diyelim ki beni her seferinde işte diyelim ki mesela bir tane gelen anıyı söyleyelim size. Babam eve geldiğinde parkesini üzerine atar. İşte hayalet oyunu oynardık. Hayalet gibi peşimize düşerdi. İşte yakaladığını öperdi. En küçük olduğum için de en fazla beni öperdi. Hı hı. Gibi bir küçük çocuğun babasının sevgi gösterisini hatırlaması, mesela yazdığı hikaye, böyle şeyler istiyoruz. Veya işte bir komşu teyze vardı, giriş kattaydı, bizim evimiz 4. kattaydı, oraya çıkana kadar o bize su verirdi, işte ekmek verirdi, bazen işte diyelim ki bize severdi, pozitif bir öykü. Amcam, dayım benim için şöyle şeyler yapardı. Dedem işte karnemi aldığında çok sevinmişti, karnemi alıp gidip köyün kahvesinde bir gezdirip benim torunum böyle yapmış diye gösterip geri gelmişti. O dedenin onu onurlandırmasını yazmış bize. Bu kadar küçük öyküler istiyoruz. Evet. Bu kadar pozitif öyküleri lütfen bize yazarsanız, iyi olan yayılacak. İyi olanın yayılması için lütfen çok bu hikayeleri bizimle paylaşın.
Evet hocam. İyi olan yayılsın sloganımızda. Yine bu duyuruyu, istirhamı yapmış olalım. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş, psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık'la Mutlu Evlilik Atölyesi'ne inşallah önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.